5. kaset, 1. yüz, parlayasınız diye. O gün bile gurur duyuyordum sizinle. Ama ben aşırı ciddi insanlar önünde tek kelime bulamazdım. Gene de 3. Napolyon'u 1.'sinden daha çok beğendiğimi, çünkü onun kadar ateşli olmadığını söylemek geliyordu içimden, ama belki bu düşünce kötü bir etki uyandırırdı. Hem ben politikayla uğraşacak kadar yeteneksiz değilim. Odada dört dönüyor, eşyalara candan bir sevgiyle bakıyordu. Yazı masasının bir gözünü açtı. Bakın annemin gözlüğü. Arar arar bulamazdı gözlüğünü. Şimdi size kendi odamı göstereceğim. Tertipli bulmazsanız Madame Fuseller'i bağışlayın. Dağınıklığıma saygı göstermesini öğrettim ona. Pencerelerin perdeleri inikti, açmadı. Bir saat kadar sonra Teres araladı, kırmızı saten eteklerini, ışık çizgili gözlerini kamaştırdı, dağılmış saçlarının üzerine yayıldı. Teres bir ayna aradı, bir Venedik aynası buldu yalnızca. Genişti, kara çerçevesinin içinde donuktu. Aynada kendini görebilmek için parmaklarının ucunda yükseldi. ''Bu karanlık ve uzak hayalet ben miyim?'' diye sordu. ''Ötekiler de burada benim gibi kendilerini görmüşlerdir. Korkunç bir büyücüsünüz. Elde ettiğiniz kadınları gölgeye dönüştürüyorsunuz.'' Ansızın bir kaygı uyandı içinde. ''Allah'ım'' dedi. ''Fuseller'ler benim için ne düşünecekler?'' Sonra duvarda bir madalyon gördü. Descartes madalyonun üzerine hoş, günahkar, küçük bir kız resmi işlemişti. ''Bu da ne?'' diye sordu Teres. ''Clara bu. Dömor sokağının gazeteci kızı. Her sabah Le Figaro'yu getirirdi bana. Yanaklarında gamzeler vardı. Öpülesi çukurlar. Bir gün ona senin portreni yapacağım demiştim. Bir yaz sabahı Nöli şenliğinden alınmış küpelerle, yüzüklerle geldi. Sonra da bir daha görünmedi. Büyük bir yosma olmayacak kadar içgüdü sahibiydi. Kaldırayım mı onu? Hayır, bu köşede çok iyi duruyor. Clara'yı kıskanmıyorum. Dönmek zamanıydı ama bir türlü gidemiyordu. Kollarını dostunun boynuna doladı. Ah, seni seviyorum. Hem de neşeliydin, güleçtin bugün. Neşe öylesine yaraşıyor ki sana. Senin neşen ince, hafif. Seni hep neşelendirmek isterdim. Aşk kadar sevince de ihtiyacım var. Bana sen sevinç vermezsen başka kim verebilir ki? 27. Teres Paris'e dönüşünden, yani 1,5 aydan beri mutluluğun o ateşli yarı uykusu içinde yaşıyor, bütün gerçekler içinde düşüncesiz düşünü sürdürüyordu. Jack'ı her gün çınarın gölgelendirdiği küçük odada görüyor, sonra akşama doğru birbirlerinden koptuklarında ruhunda tapılası hatıralar götürüyordu. Güzelim yorgunluğu, yeniden doğan arzuları, sevme saatlerini birbirine bağlayan o dalcığı oluşturuyordu. İkisinin de zevkleri aynıydı. Aynı heveslere bırakıyorlardı kendilerini. Aynı kaprisler ikisini birden alıp götürüyordu. Kenti çevreleyen bulanık, güzel kırları, şarap tortusu renginde meyhaneleri, akasyalarla gölgelenmiş sokakları, duvar diplerinde ısırganlar biten yaşlı yolları, üzerlerinde fabrikalardan yükselen dumanlarla çizgi çizgi olmuş bir ince gökyüzü uzanan küçük koruları, tarlaları gezmek onlar için bir mutluluktu. Teres kendi kendini tanımadığı, kendini onunla yitirmiş olduğu bir memlekette onu yanında hissettiği için memnundu. O gün akıllarını esmiş, Teres'in sık sık penceresinin altından geçtiğini gördüğü vapura binmişlerdi. Tanımaktan korkmuyordu. Tehlike çok büyük değildi. Hem de sevmeye başlayalı beri ihtiyatı elden bırakmıştı. Dış mahallelerin tozlu kuruluğundan sıyrılarak yavaş yavaş gülmeye başlayan kıyılar gördüler. Ağaç öbeklerinin, kır meyhanelerini, söğütler altına bağlanmış sayısız kayıkları gölgelendirdiği adaların kıyısından geçtiler. Bas Medon'a çıktılar. Teres çok terlediğini, susadığını söyleyince Jacques onu dayalı döşeli odaları bulunan bir meyhanenin yan kapısından içeriye soktu. Tahta dehlizlerle dolu bir yapıydı bu. Yalnızlık daha da büyük gibi gösteriyordu onu. Pazar gününün içine kızların kahkahalarıyla, kayıkçıların bağırmalarıyla, kızartmaların şarapta balık yahnilerinin kokusuyla doldurmasını bekliyor, kaba bir huzur içinde uyukluyordu. Aralıkları açık basamaklı, gıcırdayan merdiveni çıktılar. Birinci katta bir odada bir hizmetçi kız onlara şarap ve bisküvi getirdi. Maun bir karyolanın üzerine yün örtüler örtülmüştü. Köşelerden birini kesen şöminenin üzerinde çiçekli bir çerçeve içinde yumurta biçimi bir ayna asılıydı. Açık pencereden Sen Nehri, yeşil kıyıları, uzaklarda sıcak havanın içinde yıkanan tepeler ve kabakların uçlarına değmek üzere olan güneş gözüküyordu. Nehrin kıyısında sinekler topluca dans ediyorlardı. Gökyüzünü, yeri, suları bir yaz akşamının titrek huzuru dolduruyordu. Teres uzun uzun nehrin akışına baktı. Vapur, pervanesini kemiren suyun üzerinden geçti. Dalgalarının halkaları kıyıya yaklaşınca nehrin üzerine yatmış bina da bir gemi gibi sallandı sanki. Teres dostuna döndü. "Suyu çok severim," dedi. "Tanrım, ne kadar mutluyum." Dudakları birleşti. Aşkın büyülü umutsuzluğuna gömülmüşlerdi. Zamanı onlara yalnız 10 dakikada bir, vapurun geçişinden sonra aralık pencerenin alt yanına vurup kırılan suyun serin şakırtısı belirtiyordu artık. Teres yastıkların üzerinde doğruldu, sabırsızlıkla atılmış giysileri döşemenin üzerindeydi. Aynada çiçeklenmiş çıplaklığını gördü. Dostunun okşayıcı övgülerine cevap verdi. "Evet," dedi. "Ne olursa olsun aşk için yaratıldığım doğru." Haklı bir zafer duygusuyla yanakların, dudakların, göğüslerin bazen solgun bazen kırmızı güllerini canlandıran kor kırmızımsı aydınlıkta bedeninin görüntüsünü seyrediyordu. "Kendimi seviyorum çünkü beni seviyorsun." "Evet," dedi. "Descartes onu seviyordu. Hem de onu neden böyle ateşli, saygıyla karışık bir sevgiyle, bir tür kutsal öfkeyle sevdiğini kendi kendine bile açıklaması olanaksızdı. Kim ne derse desin, o pek ender, o alabildiğine değerli güzelliği için değildi bu. Endamlıydı ama endam hareketi uyar ve sürekli kaçar kaybolur, yeniden insanın karşısına çıkar. Estetik sevinçlere, umutsuzluklara yol açar. Endam gözleri çok hoş bir biçimde yaralayan şimşektir. Ona hayran kalınır, şaşılır. Arzu duymaya, sevmeye yol açan budur. Yumuşak ve korkunç bir güçtür. Güzellikten daha güçlüdür. Bin kadın arasında bir kadın bulunur ki bir kez elde edildikten sonra bir daha bırakılamaz. Durmadan istenir, gene istenir. Bu onulmaz sevme hastalığını veren onun teninin çiçeğidir. Bir de söylenemeyecek başka bir şeydir. Bedeninin ruhudur. O bu terk edilmeyecek, aldatılmayacak kadındı işte." Büyük bir mutlulukla haykırdı. "Ben terk edilemez miyim? Söyle." "Kendisini güzel bulduğuna göre ne diye büstünü yapmadığını," sordu ona. "Neden mi?" "Vasat bir heykeltıraşım da ondan. Üstelik de farkındayım bunun. Bu da sıradan bir insan olmadığımı gösterir. Ama ille de büyük bir sanatçı olduğuma inanmak istiyorsan, sana başka nedenler göstereceğim. Yaşayan bir heykel yaratmak için modeli basbayağı bir ham madde gibi ele almak gerekir. Güzelliği alınan, özü çıkarılmak için sıkılan, ufalanan. Sen de endamında, bedeninde, her şeyinde benim için değerli olmayan bir şey yok. Büstünü yapsaydım bir köle gibi bu hiçlere bağlanacaktım. Bu hiçler benim için her şeydir. Çünkü senden olan hiçlerdir. Budalaca onlar üzerinde duracaktım hep. Bir bütün kurmayı başaramayacaktım." Teres biraz şaşkın ona bakıyordu. Konuşmasını sürdürdü. "Kafamdan söylemiyorum bunları. Kara kalemle küçük bir şey denedim. Hep üzerimde taşıyorum." Teres ile de görmek istiyordu bunu. O da gösterdi. Bu bir albüm yaprağı üzerine çok ustaca çizilmiş, çok yalın bir taslaktı. Teres bu taslakta kendini tanıyamadı. Bir sertlik, tanıyamadığı bir ruh buldu. "Ah, böyle mi görüyorsun sen beni? Sendeki ben böyle miyim?" Descartes albümü kapadı. "Hayır," dedi. "Bu bir bilgi, bir not, o kadar. Ama notun doğru olduğuna inanıyorum. Kendini tümüyle benim gördüğüm gibi görmemen mümkün. Her insan, kendine bakanların her birinde farklı bir yaratıktır." Sonra bir tür keyifle ekledi. "Bu bakımdan bir kadının hiçbir zaman aynı zamanda iki erkeğin birden malı olmadığı söylenebilir. Paul Vance'in düşüncesidir bu." "Doğru olduğuna inanıyorum," dedi Teres. Sonra "Saat kaç?" diye sordu. Saat 7'ydi. Teres onu gitmek için sıkıştırdı. Her gün biraz daha geç dönüyordu evine. Kocası da dikkatini çekmişti. "Bütün ziyafetlere en son biz gidiyoruz. Kaderimiz oldu bu," demişti. Ama her gün kendisi de Palais Bourbon'da bütçe tartışmalarına gecikiyor, raportörü olduğu komisyonun işlerine dalıyor, kendini az bekletmiyordu. Böylece devlet işleri Teres'in gecikmelerini kapatıyordu. Madame Garaine 8:30'da gittiği akşamı gülümseyerek hatırladı. Rezalet çıkacak diye korkmuştu. Gen soru günüydü o gün. Kocası Garaine ile birlikte saat 9'da dönebilmişti meclisten. İkisi de yemeklerini gündelik elbiseleriyle yemişler, bakanlığı kurtarmışlardı. Sonra düşüncelere daldı. Meclis tatile girince Paris'te kalmak için bahane bulamayacağım dostum dedi. Daha şimdiden babam beni burada tutan fedakarlığa bir türlü akıl erdiremiyor. 8 güne kadar dinarda onun yanına gitmem gerek. Ne olacağım ben sensiz? Ellerini kavuşturdu. Alabildiğine şefkat dolu bir hüzünle sevgilisine baktı ama o da hüzünlüydü. Asıl ben Teres, asıl ben endişelenmeliyim dedi. Ben düşünmeliyim sensiz ne olacağımı. Beni yalnız bıraktığın zaman acı düşünceler musallat oluyor, kara kara düşünceler halka olup etrafıma çöküyor. Teres bu düşüncelerin neler olduklarını sordu. Descartes de cevapladı. Sevgilim daha önce de söyledim. Seni sende unutmam gerek. Sen gidince anıların gelecek. Allak bullak edecek beynimi. Bana tattırdığı mutluluğun bedelini ödemem gerek. 28. Üstünde pembe kayalıkların bulunduğu mavi deniz, kumsalın ince kumlarının parlattığı gümüş rengi saçağını tembel tembel altın rengi iki çıkıntıyla biten girinti boyunca atıyordu. Günün güzelliği, Chateaubriand'ın mezarına bir Yunanistan güneşi ışığı düşürüyordu. Balkonu, bahçedeki mersin ve ılgın ağaçlarının üzerinden kıyıya, okyanusa, adalara, kıyının çıkıntı yapan yerine bakan dallı odada, Teres, sabah Saint Malo pastanesinden alıp da yolcularla dolu saldı açamadığı mektupları okuyordu. Yemek biter bitmez odasına kapanmıştı. Mektupları kucağına yaymış, oburca okuyor, kaçamak sevincinin alelacele tadını çıkarıyordu. Saat 2'de babası, kocası, Prenses Seniyevin, milletvekilinin karısı Bertier Doiseles, akademi üyesinin karısı Madame Raymond'la birlikte bir atlı araba gezintisi yapması gerekiyordu. İki mektup almıştı o gün. İlk okuduğunda hoş bir aşk kokusu vardı. Jacques hiç bu kadar güleç, hiç bu kadar sade, mutlu, cana yakın görünmemişti kendisine. Ona bakılırsa Teres'i sevmeye başlayalı beri öyle hafifti, öyle büyük bir sevinçle havalanmış bir halde gidiyordu ki ayakları yere değmez olmuştu. Tek korkusu bir düşte olup olmadığı, Teres'e yabancı olarak uyanabileceğiydi. Bir düş görüyordu elbet, hem de ne düş. Via Alfieri'deki köşk, Medon'daki meyhane, öpüşler, o ilahi omuzlar, üzerinde çukurcukların gülüştüğü bütün o ten, o çiçekler içinden akan bir dere gibi esnek, serin, hoş kokulu beden. Ayakta uyuyan bir adam değilse bile, şarkı söyleyen sarhoş bir adamdı. Artık akıl başında değildi çok şükür. Teres yoktu ama kendisi hep görüyordu onu. Evet, seni yanımda görüyorum. Gökyüzünün ve çiçeklerin bütün mavilerinden daha hoş bir grilikteki göz bebeklerinin üzerinde kirpiklerini, bulunmaz bir meyvenin etinin tadını taşıyan dudaklarını, güldüğünde üstüne iki şahane gamze konu veren yanaklarını görüyorum. Güzel, arzulanır ama kaçıp gider görüyorum seni. Kollarımı açtığım zaman gitmiş oluyorsun. Seni uzaklarda, çok uzaklarda, uzun sarışın kıyıda, pembe giysilerin içinde, şemsiyenin altında, çiçekli bir eğrelti dalı büyük görüyorum. Ah, öylesine küçük. Aynı bir gün Floransa'da pencereli çan kulesinin tepesinden katedral meydanında gördüğüm gibi kendi kendime o gün mırıldandığım şeyi mırıldanıyorum gene. Onu benden tümüyle saklamaya bir küçücük ot parçası yeter. Oysa benim için sevincin ve acının sonsuzluğudur o. Yokluğunun acılarından dert yanıyordu yalnız. Dert yanışlarına mutlu aşkın gülümsemeleri de karışıyordu. Şaka yapıyor, dinarda gelip onu bulacağı tehditlerini savuruyordu. Hiçbir şeyden korkma, tanımazlar beni. Alçı biblolar satıcısı kılığına gireceğim. Yalan da sayılmaz bu. Boz bir işçi ceketi, kalın bezden bir pantolon giyeceğim. Sakalım ve yüzüm beyaz bir tozla kaplı olacak. Montesquieu köşkünün kapısını çalacağım. Paçamın üzerindeki tabloyu dolduran heykelciklerden tanıyacaksın beni Teres. Aşk perileri olacak hepsi de. Sadık aşk olacak. Kıskanç aşk olacak. Şefkatli aşk olacak. Ateşli aşk olacak. Birçok ateşli aşk olacak. Pizza ya da Fransa esnaflarının ezgili diliyle bağıracağım. Tutto gira amore per la signora Teresina. Mektubun son sayfası yumuşak ve içe dönük bir üsluptaydı. Teresa çocukken okuduğu dua kitaplarını anımsatan dindarca iç dökmelerden kopup geliyordu sanki. Sizi seviyorum, sizde her şeyi seviyorum. Sizi taşıyan, üzerine pek az ağırlık verdiğiniz, güzelleştirdiğiniz toprağı, sizi görmemi sağlayan ışığı, ciğerlerinize çektiğiniz havayı. Avlumdaki eğri çınarı seviyorum. Çünkü onu gördünüz. Bir kış akşamı size rastladığım caddede dolaştım bu gece. O akşam baktığınız bir şimşir dalını kopardım. Sizin bulunmadığınız bu kentte yalnız sizi görüyorum. Mektubunu bitirirken dışarıda yemek yiyeceğini söylüyordu. Madame Fusselier bir gün önce Nevers'e doğduğu kente gittiğinden evde kazan kaynamaz olmuştu. Royal sokağına müdavimi olduğu meyhaneye gidecekti. Orada belirsiz kalabalığın içinde onunla baş başa olacaktı. Teres görünmez okşayışların tatlılığıyla uyuşmuştu. Gözlerini yumdu, başını koltuğun arkalığına bıraktı. Kapının önüne gelen arabanın gürültüsünü duyduğu sırada ikinci mektubu açtı. Bozuk yazıyı, aceleyle karalanmış eğri satırları sert, kederli görünüşünü fark eder etmez telaşlandı. Karanlık başlangıç, beklenmedik bir sıkıntıyı, kara kuşkuları açığa vuruyordu. Teres... Teres, tümden vermediğinize göre ne diye verdiniz kendinizi? Şimdi ben bilmek istemediğimi öğrendikten sonra beni aldatmış olmanız neye yarar? Durdu, gözleri dumanlanıyordu, düşündü. Az önce o kadar mutluyduk ki ne oldu Allah'ım? Ben de sevincinin çoktan uçtuğu sırada onun sevincine seviniyordum. Mektuplar ancak yok olmuş, sönmüş duyguları, silinmiş düşünceleri gösterdikten sonra yazmamak daha iyi. Mektubun gerisini okudu, onun kıskançlıktan yaralandığını görünce cesareti kırıldı. Kendisini bütün gücümle, bütün benliğimle sevdiğimi kanıtlayamadıysam bir daha nasıl inandırabilirim? Bu birdenbire gelen çılgınlığın nedenini anlamak için acele etti. Jacques şöyle anlatıyordu. Royal sokağında içkili bir yerde yemek yerken, kaplıcalardan dönüp deniz banyolarına giderken Paris'ten geçen eski bir dosta rastlamıştı. Konuşmaya başlamışlardı. Seçkin çevrede pek sık görülen bu adam tesadüfen Kontes Martin'den söz etmişti. Jacques hemen öyküyü kesiyor, haykırıyordu. Teres, yalnız benim bilmediğim şeyi bir gün öğrenecek olduktan sonra bana yalan söyletmiş olmak neye yarar? Ama suç sizden çok bende. Orson Michel'de posta kutusuna atılan mektubunuz, Floransa garında buluşmalarınız, ben ortadaki gerçeği küçümseyip de yanılsamalarımı yaşatmakta inat etmeseydim her şeyi öğretirdi bana. İstemiyordum. Hayır, o usta inceliğinizle beni öldüren o dop dolu şehvetle kendinizi bana verdiğiniz zaman başka birinin olduğunuzu bilmemek istiyordum. Artık yalan söylemezsiniz korkusuyla hiçbir şey sormuyordum size. İhtiyatlıydım. Meğer bir budala birdenbire kabaca beni bilmeye zorlayacak gözlerimi açacakmış. Ah şimdi biliyorum. Şimdi artık kuşku duyamam. Bana öyle geliyor ki kuşkulanmak bile çok hoştu. O adı Fiosel'de Miss Bell'in ağzından duyduğum adı söyledi. Sonra ekledi. Herkes bilir bu öyküyü. Demek onu seviyordunuz. Hala da seviyorsunuz. Ben odamda yalnız başıma yüzümü o senin başına koyduğun yastığa gömerken o belki de senin yanındadır. Ortadadır kuşkusuz. Her yıl dinerde koşullara gidermiş. Söylediler bana. Onu görüyorum. Her şeyi görüyorum. Yakamı bırakmayan görüntüleri bir bilseydin deli bu derdin ve bana acırdın. Ah unutmak isterdim seni, seni ve her şeyi. Ama elimde değil biliyorsun ben ancak sende unutabilirim seni. Seni hep onunla görüyorum bu bir işkence biliyorsun. Arno kıyısındaki gecede kendimi mutsuz sanıyordum. Ama acı çekmenin ne olduğunu bile bilmiyormuşum o sırada. Teres mektubu okuduktan sonra düşüncelere daldı. Tesadüfen söylenmiş bir söz bu duruma getirmiş onu. Bir sözcük üzerine umutsuzluğa, çılgınlığa gömülmüş. Kendisinden bu şekilde söz eden alçağın kim olabileceğini araştırdı. Bir zamanlar Le Menil'in kendilerinden sakınmasını söyleyerek tanıştırdığı 2-3 genç adamdan kuşkulandı. Babasından geçen o soğuk öfkelerden birine kapıldı. Kendi kendine öğreneceğim dedi. Ama şimdi ne yapmalıydı? Dostu umutsuzdu, deli gibiydi, hastaydı. Ona koşamazdı, onu kucaklayamaz. Tümüyle kendisinin olduğunu hissettirecek, onu inanmak zorunda bırakacak bir beden ve ruh bırakışıyla üzerine atılamazdı. Yazmak, Gidip onu bulmak, sessizce göğsüne kapanmak, sonra ona tümden senin olduğuma inanmamaya hala cesaret et bakalım demek ne kadar iyi olurdu. Ama ancak mektup yazabilirdi ona. Tam mektuba başladığı sırada bahçede sesler, gülüşmeler işitti. Prenses Senyavin arabanın basamağını ayağına atmıştı bile. Teres aşağı indi, dış kapının basamaklarında göründü, sakindi, güleçti. Gelinciklerle çelenkli geniş hasır şapkası, içinde gri gözlerinin parladığı saydam bir gölge düşürüyordu yüzüne. ''Tanrım ne kadar da güzel'' diye haykırdı Prenses Senyavin. ''Hiç ortada görünmemesi ne kötü, sabah der demez salla karşıya geçiyor. Sen Malon'un dar sokaklarında taban tepiyor, öğleden sonra da odasına kapanıyor, kaçıyor bizden.'' Araba kumsalın tepenin yamaçlarına serpilmiş köşklerin, bahçelerin eteğinde geniş çemberini dönüyordu. Solda surların ve Sen Malo'nun çan kulesinin mavi denizden çıktığı görülüyordu. Sonra canlı bitkilerden oluşmuş çitlerle çevrili bir yola girdi. Çitler boyunca uçları dalgalanan patiska horozlarının altında dimdik dinatlı kadınlar geçiyordu. Montesquieu'nun yanında oturan Madame Raymond, ''Ne yazık'' dedi. ''Eski giyimler ortadan kalkıyor. Suç demir yollarında.'' ''Doğru'' dedi Montesquieu. ''Demir yolları olmasa köylüler gene o eski, o çarpıcı giysilerini giyeceklerdi ama bizler de onları göremeyecektik.'' ''Olsun'' diye cevapladı Madame Raymond. ''Biz de düşlerdik. Ama sizin zaman zaman ilgi çekici şeyler gördüğünüz olur mu?'' diye sordu Prenses Senyavin. ''Ben hiç görmem.'' Madame Raymond, kocasının kitaplarından belli belirsiz birkaç felsefe kırıntısı almıştı. Nesnelerin bir hiç, düşüncenin ise her şey olduğunu söyledi. Kontes Martin ikinci sırada sağında oturan Madame Berthier Dözeles'e bakmadan, ''Evet, insanlar yalnız kendi düşüncelerini görür, yalnız kendi düşüncelerinin ardından gider.'' diye mırıldandı. ''Körler gibi, sağırlar gibi giderler, durduramazsınız.'' Önünde prensesin yanında oturan Kontes Martin, ''İyi ama canım yönlendirici düşünceler de olmasa gelişi güzel giderdi insan.'' dedi. ''Ha aklıma gelmişken sorayım. Katet Gasti Kort'un heykelinin açılış töreninde Loyer'in söylediği nutku okudunuz mu Montesquieu? Başlangıcı çok iyiydi. Loyer'de politik anlayışı yok değil.'' Araba söğütlerle çevrili çayırları geçtikten sonra bir yamaca tırmandı, sonra geniş ağaçlık bir yaylanın üzerinde ilerledi. Uzun zaman bir bahçe duvarı boyunca gitti. Yol duvarın nemli gölgesi altında göz alabildiğine uzanıyordu. ''Güerjik mi burası?'' diye sordu Prenses Senyavin. Üzerinde aslanlar bulunan iki taş sütunun arasında, dört tepe çiçekli demir çelengi altında parmaklıklı kapı belirdi birdenbire, kapalıydı. Parmaklıklar arasından ıhlamurlarla çevrili bir hıyabanın sonunda şatonun kül rengi taşları görünüyordu. ''Evet'' dedi Montesquieu. ''Güerjik burası.'' Sonra Teres'e döndü. ''Marke de Rey'i tanımıştın'' dedi. ''65 yaşında bile gücü gençliği yerindeydi. Modaya ön ayak olur, güzel giyinmede herkese örnek olurdu. Çok da sevilen bir kimseydi. Redingotuna, monokluna, tavırlarına, hareketlerine, şahane pervasızlığına, eğlendirici tuhaflıklarına gençler üzenirdi. Birdenbire seçkin çevreyi bıraktı, salonunu kapadı. Atlarını elden çıkardı, bir daha da ortalarda görünmedi. Ansızın silini verişi hatırlar mısın Teres? Daha sen yeni evliydin. Sık sık görmeye gelirdi seni. Bir gün Paris'ten ayrıldığı duyuldu. O karda kışta buraya Guernica'ya gelmişti. Her şeyden bu beklenmedik el çekişin, bu kayboluşun nedenleri araştırıldı. Bir kederin sarsıntısıyla ilk kez uğradığı bir başarısızlığın alçalışı içinde yaşlandığı görülür korkusuyla kaçtığı düşünüldü. Evet, yaşlılık, en çok korktuğu şey yaşlılıktı. Gerçek şu ki, inzivaya çekileli 6 yıl geçti de bir kez olsun şatosundan, bahçesinden dışarıya çıkmadı. Gençlik arkadaşı olan birkaç ihtiyarla görüşüyor Guernica'da. Bu parmaklıklı kapı yalnız onlara açılır. İnzivaya çekilişinden beri hiç görünmedi. Hiçbir zamanda görünmeyecek. Bir zamanlar görünmeye harcadığı gücü şimdi de saklanmaya harcıyor. Çöküşünün herkesin gözü önünde olmasına katlanamadı. Yaşayan bir ölüdür. Bence bu hiç de küçümsenecek bir şey değil. Teres, çapkınlık hayatı kendisiyle şanlı bir biçimde bitirmek istemiş olan sevimli ihtiyarı hatırlayarak başını çevirdi. meşelerin kül rengi dorukları üzerinde biberlikleri andıran dört kulesi yükselen Guernica'ya baktı. Gezinti dönüşü başının ağrıdığını, yemek yemeyeceğini söyledi, odasına kapandı, üzücü mektubu çıkardı mücevher kutusundan, son sayfayı bir daha okudu. Başka birine ait olduğunu düşünmek içimi yakıyor, parçalıyor. Hem sonra bunun o adam olmasını istemezdim. Teres'in de bir tek düşüncesi vardı, onu yitirmemek. Onu yitirmemek için her şeyi söyleyebilir, her şeyi yapabilirdi. Masanın başına oturdu, şefkatli ve iniltili bir şiddetin atılışı içinde bir mektup yazdı. Mektupta inler gibi yineleyip duruyordu. Seni seviyorum, seni seviyorum, yalnız seni seviyorum. Sen teksin, tek. İşitiyor musun? Bütün ruhumda, bütün benliğimde. Bir alçağı dinleme, beni dinle önce. Hiç kimseyi sevmedim, yemin ederim. Senden önce hiç kimseyi sevmedim. Yazarken denizin engin iç çekişi göğsünün iç çekişine eşlik ediyordu. Gerçek sözler söylemek istiyor, gerçek sözler söylediğine inanıyordu. Bütün söyledikleri aşkının gerçeğiyle gerçekti. Merdivende babasının ağır, güvenli ayak seslerini duydu. Mektubu sakladı, kapıyı açtı. Montessori okşayıcı bir dille biraz iyileşip iyileşmediğini sordu. Sana iyi geceler dileyecektim, bir de soracağım vardı dedi. Yarın koşularda Lömenil'i görebilirim, her yıl gelir. Alışkanlıklarına bağlı adamdır. Ona rastlarsam birkaç gün kalması için buraya davet etmemde bir sakınca görüyor musun cici kızım? Kocan onun seni eğlendirebileceğini söylüyor. Mavi odayı ona verebilirdik. Nasıl istersen ama mavi odayı Paul Vance'e saklasan daha iyi olur bence. Gelmeyi çok istiyor. Colette habersizce gelebilir huydurunun. Bir bakmışsın bir sabah bir dilenci gibi bahçe kapısını çalıvermiş. Biliyorsun kocam benim Lömenil'den hoşlandığımı düşünmekle aldanıyor. Hem sonra önümüzdeki hafta Paris'e gidip 2-3 gün kalmam gerekiyor. 29. Teres mektubundan 24 saat sonra Dinard'dan Terni'deki küçük eve geliyordu. Paris'e gitmek için bir bahane bulması güç olmamıştı. Aisne'de sosyalistlerin kazanmaya çalıştığı seçmenlerini görmek isteyen kocasıyla yola çıkmıştı. Jacques'ı sabahleyin atölyede buldu. Arno kıyısında antik çağdaki zaferini ağlayan bir büyük Fransalının heykelinin taslağını yapıyordu. Model, uzun esmer bir kız, çok yüksek bir taburenin üzerine dikilmiş, öylece duruyordu. Camlardan bu çıplak beden üzerine düşen çiğ ışık, güzel biçimini ortaya koyuyor, buna karşılık iyi uyuşmamış renklerini, cilt kusurlarını acımasızca vurguluyor, doğanın katı gerçeklerini gözler önüne seriyordu. Descartes sevinç ve acı dolu gözlerle baktı misafire. Alçı kalemini sehpanın kenarına koydu, heykelin üstüne ıslak bir bez attı. Ellerini içinde lüleci çamurunun kuruduğu bir çanağın suyuna batırdı. Sonra modele döndü. Bugünlük bu kadar yeter kızım dedi. Kız yere atladı. Bir kucak koyu renkli yünle kirli çamaşırları yerden topladı. Paravanın ardında giyinmeye gitti. Bu arada Jacques Teres'i alıp atölyeden çıktı. Ufalanan kabukları avlunun kumlarını kaplayan çınarın altından geçtiler. Artık inanmıyorsunuz değil mi dedi Teres. Descartes onu odasına götürdü. Dinard'dan yazılan mektup acı duygularını şimdiden yumuşatmıştı. Teres onun yorulup da rahatlığa, sevgiye ihtiyacı olduğu bir sırada gelmişti. Birkaç satır yazı gönlünü yatıştırmış, düşlerle beslemişti. Nesnelerden çok nesnelerin kağıt üzerindeki işaretlerine, kelimelere karşı duyarlıydı. Ama gene de bir kırıklık vardı yüreğinde. Her şeyin kendisi için konuştuğu, eşyaların, perdelerin, halıların, aşklarını söylediği odada Teres tatlı sözler mırıldandı. İnanabilmişsiniz. Ne olduğunu bilmiyor musunuz ki? Bir çılgınlık bu. Sizi tanıyan bir kadın, sizden sonra bir başkasına nasıl katlanabilir? Ama daha önce de sizi bekliyordum. Dinard koşullarında değil miydi o? Hiç sanmıyordu. Kuşku götürmeyen bir şey varsa o da kendisinin, Teres'in orada olmadığıydı. Atlar da ata düşkün adamlar da onu sıkardı. Hiç kimseyle kıyaslanamayacağınıza göre hiç kimseden korkmayın Jacques. O aksine pek az bir şey olduğunu, köylünün ya da tanrının elindeki bir kalburda tohumlar gibi sallanıp karıştırıldıkları, ayrıldıkları bu dünyada insanların pek de önemli olmadıklarını biliyordu. Bu, tarımdaki kalbur ya da mistik kalbur düşüncesi ölçüyü, düzeni öylesine güzel temsil ediyordu ki hayata da tıpatıp uygulanabilirdi. Öyle sanıyordu ki insanlar bir kahve değirmenindeki kahve çekirdeklerinden başka bir şey değildi. Önceki gün Madame Fusalier'in kahve çektiğini görünce iyice hissetmişti bunu. ''Neden gururlu değilsiniz?'' diye sordu Teres. Pek fazla bir şey de eklemedi ama gözleriyle kollarıyla göğsünü indirip kaldıran soluğuyla konuşuyordu. Descartes onu görüp işitmenin mutlu şaşkınlığı içinde inandı. Teres o iğrenç sözü kimin söylediğini sordu. Descartes'in saklamasına hiçbir neden yoktu. Daniel Salomon söylemişti. Teres şaşırmadı. Hiçbir kadının sevgilisi olmamakla tanınan Daniel Salomon hiç değilse hepsinin mahremiyetine ermeye, gizlerini öğrenmeye çalışırdı. Teres onun neden konuştuğunu sezinliyordu. Jacques, söyleyeceğime kızmayın. Duygularınızı saklayacak kadar becerikli değilsiniz. Beni sevdiğinizden kuşkulanmış, bundan emin olmak istemiştir. Şimdi ilişkimiz üzerine hiçbir kuşkusu olmadığından eminim ama hiç ilgilendirmez beni. Tersine daha iyi saklayabilseydiniz bu kadar sakin olamazdım. Beni yeterince sevmiyorsunuz sanırdım. Sonra onu kaygılandırmak korkusuyla başka düşüncelere geçti. Taslağınızı ne kadar beğendiğimi söylememiştim size. Fransa bu, Arno kıyısı. Öyleyse bu biz miyiz? Evet, bu heykele aşkımın heyecanını kattım. Hüzünlüdür. Ben güzel de olsun isterdim. Görüyor musunuz Teres, güzellik sancılıdır. İşte bunun için hayatım güzelleşeli beri acı çekiyorum. Frenel ceketinin cebini karıştırdı. Sigara tabakasını çıkardı ama Teres giyinmeye zorladı onu. Öğle yemeğini evine götürecekti. Bütün gün ayrılmayacaklardı. Çok hoş olacaktı. Çocukça bir sevinçle baktı ona, sonra hafta sonunda Dinar'da dönmesi, arkasından da Jonville'e gitmesi gerektiğini, bu arada birbirlerinden ayrı kalacaklarını düşünerek kederlendi. Jonville'de birkaç günlüğüne babasının yanına çağıracaktı onu ama orada Paris'teki gibi serbest ve yalnız olamayacaklardı. Doğru dedi Descartes, Paris bu bulanık enginliğiyle bizim için çok iyi. Sonra da sen yokken bile Paris'ten ayrılamam artık diye ekledi. Seni tanımayan memleketlerde yaşamak iğrenç olur benim için. Senden söz edemeyecek bir göğün, dağların, ağaçların, çeşmelerin, heykellerin, bana söyleyecek hiçbir şeyleri olamaz. O giyinirken Teres de masanın üstünde bulduğu bir kitabı karıştırıyordu. Binbir Gece masallarıydı bu. Kitabın orasına burasına, yazıların arasına vezirlerin, sultanların, kara harem ağalarının, pazarların, kervanların romantik resimleri serpiştirilmişti. Binbir Gece masalları sizi eğlendiriyor mu diye sordu Teres. Descartes kravatını bağlıyordu. Çok diye yanıt verdi. İstedim mi bacakları kara mermer kesilmiş o harem sultanlarına, geceleri mezarlıklarda dolaşan o cariyelere inanabilirim. Bu masallar yaşamı unutturan kolay düşler uyandırırlar bende. Dün gece yatarken çok kederliydim. Üç kör kalenderin öyküsünü okudum yatağımda. Teres biraz acı bir sesle sen unutmaya çalışıyorsun dedi. Ama ben ne pahasına olursa olsun senden gelen bir kederin anısını yitirmek istemezdim. Sokağa çıktılar. Teres az ötede bir araba çevirecek. Eve ondan birkaç dakika önce ulaşacaktı. Kocam sizi yemeğe bekliyor. Yolda oradan buradan konuşup duruyorlardı. Aşkları bunları önemli ve hoş bir biçime sokuyordu. İçine bol bol içten sevinç, ustaca zevk konulacak gibi ayarlıyorlardı öğle sonlarını. Teres giysileriyle ilgili olarak onun görüşlerini soruyordu. Güneşle, öğle sevinciyle dolu sokakta onunla gittiği için mutluydu. Bir türlü ayrılamıyordu ondan. Ternes caddesine gelince önlerinde caddenin üzerinde birbirleriyle yarışırcasına bol bol yan yana yiyecekler sermiş dükkanlar gördüler. Kebapçının kapısında sıra sıra asılı kümes hayvanları, manavda kayısı ve şeftali sandıkları, üzüm sepetleri, armut yığınları vardı. Yolu meyve ve çiçek arabaları çevreliyordu. Bir lokantanın camlı saçağı altında erkekler, kadınlar yemek yiyorlardı. Teres bunların arasında küçük bir masada tek başına saksıda bir defne ağacının karşısında piposunu yakan Colette'i fark etti. Colette de onu gördü, azametli, bir 100 kuruşluk attı masaya, kalktı, selam verdi. Çok ciddiydi. Uzun redingotu onun bir erdemlilik ve sertlik havasına bürüyordu. Dinar da Madame Martin'i görmeye gelmeyi pek istediğini söyledi. Ama Vende de Markiz Dorian'ın yanında alıkonulmuştu. Bu arada Jardin Kulus'un sonuna Verger de Saint-Clair eklenmiş, yeni bir baskısını çıkarmıştı. Duygusuz sanılacak ruhlara dokunmuştu, kayalardan kaynaklar fışkırtmıştı. Böylece bir çeşit Musa oldum dedi. Cebini karıştırdı, yıpranmış lekelenmiş bir mektup çıkardı cüzdanından. Akademi üyesinin karısı Madame Raymond'ın bana yazdığı mektup dedi. Kendisini yüceltecek şeyler oldukları için sözlerini yayımlıyorum. İnce kağıtları açıp okudu. Kitabınızı kocama tanıttım. Spiritüalizmin en arısı bu. İşte kapalı bir bahçe ki bana kalırsa zambakların, beyaz güllerin olduğu yanda akademi yoluna açılan bir küçük kapısı da var diye haykırdı. Colette ağzında içki kokularına karışan bu sözlerin tadını çıkardı. Sonra mektubu dikkatle cüzdanına koydu. Madame Martin, Madame Raymond'ın adayı olduğu için şairi kutladı. Akademi seçimleriyle ilgilenseydim benim de adayım olurdunuz Monsieur Colette dedi. Ama enstitü sizi çekiyor mu? Colette bir süre ihtişamlı bir sessizlik içinde durdu. Sonra siyaset ve din dünyasının Nöli'de oturan ileri gelenleriyle görüşmeye gidiyorum madam dedi. Marquis de Roux memleketinde yalancı hayatı boyunca general olduğu söylenen bir ihtiyarın ölümü üzerine boş kalan bir senato koltuğuna adaylığımı koymam için sıkıştırıp duruyor beni. Bu konuda Benio bulvarında ey ebedi bilgelik papazlardan, kadınlardan, çocuklardan akıl danışacağım. Oylarını isteyeceğim topluluk engebeli ağaçlık bir yerdedir. Tarlaları başları budanmış söğütler çevreler. Bu emektar söğütlerden birinin oyuğunda etleri dökülmüş parmakları arasında tüfeğiyle tesbihini hala sıkan bir papaz bulmak olmayacak bir şey değil. İnanç bildirisini meşelerin kabuğuna yapıştırtacağım. Şöyle olacak. Papaz evlerine huzur. Piskoposların ellerine kancalı tahta asalar alıp en yoksul bölgenin en yoksul papaz vekiline benzeyecekleri gün gelsin. İsa'yı piskoposlar çarmıha gerdi. Adları Anne ve Caip deydi. Tanrı'nın oğlunun ininde adları hala budur. Onlar onu çarmıha bağlarken ben de yanında asılmış Hristiyan olan ölen hırsızdım. Bastonunu Nöli'ye doğru uzattı. Descartes dostum dedi. Orada sağda Bineo bulvarının toz duman olduğunu düşünebiliyor musunuz? Allah'a ısmarladık Monsieur Colette dedi Teres. Senatör olduğunuz zaman beni unutmayın. Madam dualarımın hiçbirinde unutmam sizi. Sabahkilerde de akşamkilerde de. Tanrı'ya derim ki hiddetiniz içinde ona zenginliği güzelliği verdiğinize göre ona hoşgörüyle bakın, o büyük esirgeyiciliğinizi gösterin ona Tanrım derim. Kalabalık caddede kaskatı bacağını sürükleye sürükleye uzaklaştı. 30. Teres pembe kumaştan bir pelerine bürünmüş, Descartes'le birlikte giriş kapısının basamaklarından iniyordu. Descartes sabahleyin Jonville'e gelmişti. Sürek avları başlamadan Teres sevgilisini samimi dostları arasına getirtmişti. Kendisinden haber alamadığı Lomenil'in her zamanki gibi bu yılda sürek avına çağrılmasından korkuyordu. Hafif Eylül havası saçlarının kıvrımlarını oynatıyor, ufka yakın güneş göz bebeklerinin derin griliğinde altın noktalar parlatıyordu. Arkalarında şatonun ön cephesinde, zemin katın üç kemeri üzerinde, pencere aralıklarında, uzun konsollar üzerinde Roma İmparatorluğu'nun büstleri sıralanmıştı. Evin ana bölümü iki yüksek köşk arasında sıkışmıştı. Büyük, kara taş çalılar altında ölçüyü aşan bir iyon sütunları düzeni daha da yüksek gösteriyordu onu. Bu düzenden 1650 yılında Mazarin'in adamı ve maliye genel müfettişi Foget'in mutlu suç ortağı olan şu zengin Marelles için Jonville-sur-Oise şatosunu yapmış olan mimar Levon'un sanatı tanınıyordu. Teres ve Jacques önerilen çiçeklerini Le Notre'un çizdiği büyük kıvrık dalları oluşturan çiçek bahçesini, yeşil halıyı, havuzu görüyorlardı. Sonra üzerine sonbaharın şimdiden kızıllığını, altın rengini atmaya başladığı ulu ağaçlarla çevrili mağarayı, beş kaba kemerli kocaman insan başlı uçlarıyla mağarayı gördüler. Ne de olsa güzel bu yeşil geometri, dedi Descartes. Evet, dedi Teres. Ama ben taşları arasından otları fışkıran avludaki eğri çınarı düşünüyorum. Çiçeklendireceğiz orayı, değil mi? Basamakların dibindeki doldurulmuş hendeklere bekçilik yapan, neredeyse insan yüzlü taş arslanlardan birine yaslanmıştı. Şatodan yana döndü, oymalı çıkıntının üst yanındaki açık ejder ağızlı çatı pencerelerinden birine baktı. Odanız şurası, dedi. Dün gece oraya çıktım. Aynı katta öbür yanda, ta uçta da babamın çalışma odası vardır. Beyaz tahtadan bir masa, mahun bir evrak dolabı, şöminenin üzerinde bir sürahi, gençliğindeki çalışma odası. Bütün servetimiz o odadan çıktı. Çiçeklikler arasındaki kumlu yollardan geçerek bahçeyi güneyden çevreleyen budanmış şimşir ağaçlarından oluşmuş duvara vardılar. Anıtsal kapısının üzerinde Marayullus'un Lorraine haçı bulunan limonluktan geçtiler. Sonra yeşil halı boyunca ılımurlarla çevrili hıyabana saptılar. Yaprakları yarı yarıya dökülmüş ağaçlar altında, orman perisi heykelleri solgun ışıklarla meleklenmiş, nemli gölgede titreşiyorlardı. Beyaz kadınlardan birinin omzuna konmuş bir güvercin havalandı. Arada sırada bir esinti kurumuş bir yaprağı koparıyor, kurumuş yaprak da kırmızı bir altın kabuk gibi üzerinde bir yağmur damlasıyla düşüyordu. Teres orman perisini gösterdi. Bu peri çocukluğumda ölmek isterken gördü beni, dedi. Arzudan, korkudan acı çekerdim, sizi beklerdim ama öylesine uzaktınız ki. Ihlamurlardan hıyabani yoğurt göbekte son buluyordu. Bir büyük havuz kaplıyordu bu alanı. Havuzun ortasında sular oynadığı zaman köpükten çiçekleriyle sudan bir taç oluşturmak üzere sedeflerini üfleyen bir deniz perileri topluluğu yükseliyordu. Jonville tacı bu, dedi Teres. Havuzdan başlayıp kırlarda doğa oyunda gözden silinen bir keçi yolunu gösterdi. İşte benim yolum, dedi. Kaç kez üzgün üzgün dolaşmışımdır burada. Sizi tanımadan önce mutsuzdum. Başka ıhlamurlar, başka orman perileriyle ortadaki göbeğin ötelerine giden hıyabanı yeniden buldular. Mağaralara kadar bu yoldan yürüdüler. Bahçenin sonunda çakıl döşeli 5 oyuktan oluşmuş bir yarım daireydi burası. Oyukların üzerinde parmaklıklar vardı. Kocaman insan başlı kazıklarla birbirlerinden ayrılmışlardı. Bu kazıklardan biri anıtın köşesinde devasa çıplaklığıyla hakim bir biçimde tepelerinden bakıyor, vahşi, yumuşak taş bakışlarını üzerlerinde gezdiriyordu. Babam Jonville'i satın aldığında mağaralar otlarla, engerek yılanlarıyla dolu bir yıkıntıdan başka bir şey değildi, dedi Teres. Binlerce tavşan buralara in yapmıştı. Babam, Perille'nin kitaplıkta saklanmış estamplarına göre kazıkları, kemerleri yeniden kurdu. Kendi mimarı kendisi oldu. Karanlık ve sırlarla dolu bir arzu mağaraların yamacını örten gürgen fidanlarına doğru götürdü onları. Ama kapalı yoldan gelen bir ayak sesi duydular, bir an durdular. Yapraklar arasından Prenses Seniyevin'i belinden tutmuş Montesto'yu gördüler. Çok sakindiler, şatoya doğru gidiyorlardı. Jacques ile Teres kocaman insan başlı kızın ardına sürerek onların geçmesini beklediler. Sonra Teres sessiz sessiz kendisine bakan Descartes'a, bu kış Prenses Seniyevin at almak için neden babama akıl danışıyordu, şimdi anlıyorum, dedi. Bununla birlikte Teres, güç beğenir olarak tanınan ve delice dağınıklığı yüzünden düştüğü güçlüklere karşın zengin bilinen bu güzel kadını fethettiği için babasına hayrandı. Jacques'a prensesi çok güzel bulup bulmadığını sordu. Descartes onda hayvani bir ihtişam, kendisine göre çok güçlü bir ten tadı olduğunu düşünüyordu. Büyük, esmer bir yuvarlakla damgalı göğüsleri, safrandan, kükürtten, toprak boyadan bir karnı, kıllı bacakları olduğunu düşünüyordu. Her şeyin ötesinde çok iri bir beni olmasını kusur sayıyordu. Teres bunun doğru olabileceğini ama geceleri Prenses Seniyevin'in başka kadınları gölgede bıraktığını söyledi. Mağaraların ardından çıkarak pembe memerden bir havuzun ortasında bir kurşun kamışlar demetinden oluşmuş Görbe de Lose giden yosunlu merdivenlere götürdü Jacques'ı. Burada bahçeden dışarısının görüntüsünü kapayan, arkalarından korular başlayan büyük ağaçlar yükseliyordu. Asırlık ağaçların altından gittiler, yaprakların zayıf iniltisi içinde susuyorlardı. Kara ağaçların çok güzel perdesinin ötesinde akça kavak ve kayın ağacı demetlerinin kesilmiş dalları uzanıyordu. Solgun kabukları son bir gün ışığıyla tutuşuyordu. Descartes onu kollarında sıktı, göz kapaklarının üzerine öpücükler kondurdu. Gökten gece iniyor, dallar arasında ilk yıldızlar titreşiyordu. Islak otlar içinde kurbağaların şarkısı duyuluyordu. Daha öteye gitmediler. Teres, geceleyin onunla birlikte şatonun yolunu tuttuğunda, dudaklarında bir öpücük ve nane tadı, gözlerinde kendisi onun kollarında elleri ensesinde düğümlenmiş şehvetten can çekişirken, bir kayın ağacının dibinde ayakta dururken, bir kır tanrısını andıran sevgilisinin görüntüsü vardı. Ihlamurların altına gelince, çocukluğunda döktüğü gözyaşlarını görmüş orman perilerine gülümsedi. Gökte kuyunun yıldızlardan haçı yükseliyor, ay incecik boynuzunun gölgesini taç havuzuna düşürüyordu. Otlar içinde böcekler aşk çağrıları koparıyorlardı. Şimşelerden duvarın son dönemecinde Teres ile Jack, şatonun üçlü kara kitlesini gördüler. Alt katın büyük pencerelerinden kırmızı bir ışık içinde kımıldayan gölgeler görüyorlardı. Çan çalıyordu. Akşam yemeği için giyecek zamanım ancak var diye haykırdı Teres. Dostunda bir çeşme perisi ya da bir dağ tanrıçası imgesi bırakarak taş arslanların önünden kaçıp gitti. Yemekten sonra salonda Monsieur Berthier de Rezales bir gazete okuyor. Prenses Semiyev'in de oğlan masasının başında iskambil falına bakıyordu. Teres gözleri yarı kapalı, Gerbe de Loise'de üzerinden atlanmış çukurlardaki dikenlerin acısını topuklarında duya duya, yapraklar arasında kendini bir orman perisiyle oynayan bir kır tanrıçası gibi bağrına basmış sevgiliyi ürperek anımsıyordu. Prenses okuduğu kitabın eğlenceli olup olmadığını sordu. Bilmiyorum, okuyup düşünüyorum. Polvens'in hakkı var. Kitaplarda yalnız kendimizi buluruz. Duvar örtülerinin arasından bilardo salonundaki oyuncuların kesin konuşmaları, topların kuru gürültüsü geliyordu. Feraha çıkıyorum diye haykırdı prenses. İskambilleri attı. O gün çantali koşullarına katılan bir ata yüklü para koymuştu. Teres, Fiasol'dan bir mektup aldığını söyledi. Miss Bell yakında Prens Yüzübo Albertinelli de Lesipina ile evleneceğini bildiriyordu. Prenses gülmeye başladı. İşte kendisine büyük hizmetlerde bulunacak bir adam dedi. Ne hizmeti diye sordu Teres. Ne olacak? Onu erkeklerden tiksin.